Ayrım 16 Sürü Frank Schätzing Sayfa 158 Ertesi gün NTNU'ya giderken Johansson haberleri dinledi. Daha önce duymadığı yeni bir şey yoktu. Dünyanın değişik yerlerinde insanlar ve tekneler kaybolup sonsuz spekülasyona sebep oluyorlardı. Ama ortada tatmin edici bir açıklama yoktu. Dersi saat 10'daydı. Elektronik postalarını okumak ve mektuplarına bakmak için yeteri kadar zamanı vardı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu ve Trondheim'in üstüne ağır, gri bir hava çökmüştü. Olsen kapının kenarından başını uzattığında henüz ışıkları yeni açmış ve kahvesiyle birlikte masasına oturmuştu. "Kötü haberler bitmiyor," dedi. "Kayıp tekneleri mi kastediyorsun? Ben de sana dün onlardan bahsedecektim ama unuttum." Olsen odaya girdi. "Bana kahve ikram edecek misin?" dedi dikkatle etrafa bakarak. Merak Olsen'in faydalı ama yorucu yönlerinden biriydi. "Her şey yan odada," dedi Johansson. Olsen yan odaya doğru eğilip avazı çıktığı kadar bağırarak kahve istedi. Sonra oturup odayı gözden geçirdi. Johansson'un sekreteri içeri koşturup Olsen'in önüne kupayı çarptı ve dimdik masasına geri döndü. "Bunun nesi var?" dedi Olsen şaşırarak. "Ben kendi kahvemi kendim koyarım," dedi Johansson. "Her şey açıkta duruyor. Termos, süt, şeker ve kupalar." Olsen gürültüyle yutkundu.
"Yani haberleri dinlemedin mi?"
"Arabada dinledim."
10 dakika önce CNN'de flash haber geçtiler. Odamda bir televizyon var. Gün boyu açık durur."
Yukarıdan aydınlatmanın ışığı Olsen'in yeni beliren kelliğini açığa çıkarıyordu. Japonya açıklarında bir gaz tankeri patlamış ve Malakka boğazında iki konteyner gemisiyle bir fırkateyn çarpışmış. Gemilerden biri batmış, öbürü yola devam edecek halde değilmiş. Fırkateyn ise alev almış, orduya aitmiş, büyük bir patlama olmuş.
"Tanrım," Johansson ellerini sıcak fincanın etrafına sardı. "Malakka boğazına gelince," dedi, "şaşırdığımı söyleyemem. Daha çok kazanın olmaması hayret verici."
"Evet ama bu epey bir tesadüf." Dünyanın en yoğun su yolu ünvanı için çekişen üç yer vardı. Manş Denizi, Cebeli Tarık Boğazı ve Avrupa. Güneydoğu Asya ve Japonya arasındaki ana rotanın bir bölümünü oluşturan Malakka Boğazı. Boğazdan her gün 600 tanker ve şilep geçiyordu. Malezya ile Sumatra arasındaki kanalda bazen 2000'e yakın araç bulunuyordu. Boğaz 800 kilometre uzunluğundaydı ama en dar yeri 2.7 kilometre genişliğindeydi. Hindistan ve Malezya tankerleri daha güneydeki Lombok boğazını kullanmaya teşvik ediyorlardı ama ricalarını dinleyen yoktu. Uzun yoldan gitmek kar oranlarını azaltacağı için uluslararası taşımacılığın %15'i Malakka boğazını kullanmaya devam ediyordu.
"Neler olduğunu bilen var mı?"
"Henüz yok."
"Ne kadar korkunç."
Johansson kahvesini yudumladı. Şu kaybolan tekneler meselesi nedir o zaman?"
"Ah şu, daha duymadın mı?"
"Duysaydım sormazdım," dedi Johansson. Öfkesi dizginlerinden boşalmak üzereydi. Olsen sesini alçalttı. "Görünen o ki Güney Amerika'da bir süredir yüzücüler ve balık tekneleri kayboluyormuş ama basın bunu aktarmamış ya da en azından Avrupa basını. Olayların Peru'da başladığını söylüyorlar. İlk kaybolan bir balıkçıymış. Teknesi küçük bir saz sandalı. Birkaç gün sonra denizde sürüklenirken bulunmuş. Önce bir dalganın onu düşürdüğünü sanmışlar. Ama hava haftalardır çok güzelmiş. O zamandan beri sağda solda insanlar kayboluyormuş. Son kurban bir troll teknesiymiş."
"Neden kimse bundan bahsetmemiş?"
Olsen teslim olur gibi ellerini iki yana açtı.
"Çünkü kimse böyle şeyleri reklam etmeyi istemez. Turizm o bölge için hayatı önem taşıyor. Üstelik dünyanın öbür ucu."
"Ama deniz anaları haberlere çıktı."
"Haydi ama Zigur, o tamamen farklı. Amerikan vatandaşları öldü. Artı bir Alman ve tanrı bilir daha kimler. Şimdi de Şili sahillerinde bir Norveçli aile kayboldu. Yerel firmalardan biri derin deniz olta balıkçılığı turu düzenlemiş. Bir an hep beraber troll teknesindelermiş, sonra birden yok olmuşlar. Norveçliler, tanrı aşkına, bu tür şeyler her zaman bildirilir."
"Tamam, ana fikri anladım." Johansson sandalyesine geriye yaslandı. "Hiç kimse telsizle yardım çağrısı yapmamış mı?"
"Birkaç imdat sinyali, hepsi o kadar. Kaybolan tekneler pek son teknoloji ürünü sayılmazlar."
"Bir kasırga ya da fırtına belirtisi?"
"Tanrı aşkına Sigur, hayır. En azından bir tekneyi batıracak bir fırtına yok."
"Peki batı kanada, orada neler oluyor?"
Çarpışan teknelerden mi bahsediyorsun? Hiçbir fikrim yok. Görgü tanıklarından birine göre tepesi atmış bir balinayla kavgaya tutuşmuşlar. Kim bilir? Dünya zalim bir yer. Şimdi ikinci bir kahveye ne dersin? Aslında sanırım gidip kendim alacağım.
Kurumuş lekeden kurtulmak, Olsen'den kurtulmaktan daha kolaydı ama sonunda gitmişti. Johansson saatine baktı. Neredeyse ders vakti gelmişti. Lund'u aradı.
Skagen keşif yapan başka ekiplerle bağlantı kurdu dedi Lund. Dünyanın dört bir yanından petrol şirketleri. Benzer bir şey bulan olmuş mu onu öğrenmek istiyor.
Solucanlar gibi mi?
Aynen. Asyalıların en az bizim kadar bilgiye sahip olduklarını düşünüyor.
Neden ki?
Sen kendin söyledin. Asya gaz hidratlarını sömürmeye çalışıyor. Sana Kiel'de böyle söylediler sanıyordum. Skagen onları dinlemek istiyor.
Fena fikir değil diye düşündü Johansson. Eğer solucanlar hidratlar için çıldırıyorlarsa, hidratları isteyen şirketler de onlara rastlamış olmalıydı. Sorun şuydu ki Asyalıların bulgularını ona açacaklarını hayal bile edemiyorum dedi. Onun kadar ağzı sıkı olacaklardır.
Skagen'in solucanlardan bahsetmeyeceğini mi düşünüyorsun?
Tabii ki hikayenin hepsini anlatmaz, özellikle de şimdi.
Elinden başka ne gelir ki?
Eh, Johansson kelimeler aradı. Bir şey ima etmek istemem ama birinin solucanları umursamadan birimi inşa etmeye karar verdiğini düşün.
Mümkün değil.
Sadece bir varsayım.
Ama sana söylemedim mi? Skagen öğüdünü tutuyor.
İtibarı ona ait ama burada paradan söz ediyoruz. Bazıları solucanları bilmiyormuş gibi davranmanın sorun olmayacağına karar verebilir.
Diyorsun ki devam edip birimi kurabilirler.
Hiç bilemezsin. Saman altından su yürütebilirler. Hem yapmasalar da... bir şirket teknik olanaklarla kısıtlanabilir. Ama metan yiyen solucanlarla asla. Elbette önceden biliyor olacaklar ama bunu kim kanıtlayabilecek ki?
Statoil böyle bir şeyi örtbas etmez.
Statoil'i unut, Japonları ele alalım. Metan satmaya başlamak daha iyisi değilse bile bir zamanların petrol endüstrisi yükselişine denk olacaktır. İnanılmaz derecede zenginleşecekler. Gerçekten ellerindeki bütün kartları göstermek isteyeceklerini düşünüyor olamazsın.
Sanırım hayır.
Statoil ister miydi?
Bak bu tartışma hiçbir yere varmayacak dedi Lund. Bir başkasından önce gerçeği bizim bulmamız gerekiyor. Keşke Statoil'le bağlantısı kurulamayacak bağımsız gözlemcilerimiz olsaydı.
Düşünüyormuş gibi bir ses çıkardı.
Etrafa bir sorar mısın?
Petrol endüstrisinde mi?
Üniversitelerde, enstitülerde, Kiel'deki arkadaşların gibi hidratlar dünyanın dört bir yanında araştırılmıyor mu?
Evet ama.
Ya deniz biyologları, derin deniz dalgıçları?
Şimdi sesi heyecanlı çıkıyordu.
Belki de her şeyi sen yürütürsün. Senin için yeni bir bölüm kurarız. Skagen'i hemen arayıp finansmanını sorayım sonra.
Hey, o kadar hızlı değil Tina.
Eminim geliri iyi olur ve çok da iş çıkarmaz.
Dehşet verici olur. Ancak bunu senin yapmaman için bir sebep yok.
Sen daha iyi yaparsın. Bu iş tam senlik.
Haydi ama Tina.
Benimle tartışmak yerine çoktan Smithsonian'ı 3 kez aramış olurdun. Lütfen Zigur, kolay olacak. Bizim açımızdan bakmalısın. Önemli çıkarları olan büyük bir çok uluslu şirketiz. Kendimiz soru sormaya başladığımız anda yüzlerce çevre örgütü tepemize üşüşecek. Bunun gibi bir fırsatı kolluyorlar.
Anladım, yani meseleyi halının altına süpürmek sizin çıkarınıza.
Bazen inanılmaz asap bozucu olabiliyorsun Zigur.
Evet, öyle derler.
Lund içini çekti. Peki sence ne yapmalıyız? İnsanlar bu meseleyi duydukları anda en kötüsünü varsayacaklar. Ve inan bana daha fazlasını öğrenene kadar Statoil bir birim inşa etmeyecek. Ama resmi soruşturmalar başlatırsak haber yayılır ve sahne ışıklarının altında oluruz. Elimiz kolumuz bağlanır.
Johansson gözlerini ovuşturdu ve tekrar saatine baktı. Onu geçmişti. Tina, gitmem gerek. Seni sonra ararım.
Bu işi senin yapacağını Skagen'e söyleyebilir miyim?
Hayır.
Sessizlik oldu. Tamam dedi kadın en sonunda alçak bir sesle. Johansson derin bir nefes aldı.
En azından bana düşünecek zaman tanır mısın?
Sen bir tanesin.
Biliyorum. Sorunum da bu zaten.
Notlarını topladı ve sınıfa koşturdu.
Rouen, Fransa.
Jean Jerome 12 Breton istakozuna büyük bir ciddiyetle baktı. Hayatta birçok şeye büyük ciddiyetle bakardı. Şüpheciliğini çalıştığı firmaya borçluydu.
Truagros, Fransa'da 30 yıl boyunca kesintisiz olarak 3 Michelin yıldızını koruyabilen tek restoran olmasıyla övünürdü. Jerome, tarihe geleneği bozan adam olarak geçmek istemiyordu. Ona balıkların efendisi denebilirdi. Truagros da deniz ürünlerinden sorumluydu ve şafaktan beri ayaktaydı. Toptancısı ondan bile uzun zamandır ayaktaydı. Güne sabaha karşı 3'te bir gecede gurme mutfağının Mekke'sine dönüşmüş olan Paris'in 14 kilometre dışındaki bir zamanların önemsiz küçük kasabası Rungis'te başlamıştı. 4 kilometre boyunca yayılan ve her yanı ışıklandırılmış kasaba, toptancıların, restoran sahiplerinin ve hayatını mutfakta veya mutfağa malzeme alarak geçirenlerin uğrak yeriydi. Tüm Fransa'dan ürünler burada bulunabilirdi. Normandiya'dan süt, krema, tereyağı ve peynir, Britanya'dan en iyi kalite sebzeler ve güneyden aromatik meyveler. Belon, Maren ve Arkaşon havzasından gelen İstiridye çiftçileri ve Saint-Jean'da Luz'dan ton balığı avcıları otobanlarda gümbür gümbür yüklerini zamanında yetiştirmeye çalışırlardı. Deniz kabuklularıyla dolu soğutuculu kamyonlar yollarda karavan ve arabalarla yarışırlardı. En iyi kalite ürünler Fransa'nın herhangi bir yerinden önce Rungis'te satışa çıkardı. Ama her iyi kalite mal birbirinin aynı değildi. İstakozlar da sebzeler gibi Britanya'dan gelmişti ama içlerinden bazıları diğerlerinden daha cezbediciydi. Jean Jerome hepsini tek tek kaldırdı ve her açıdan inceledi. Kenarları su yosunu ile kaplanmış her polistren kasanın içinde 6 tane vardı. Elbette canlıydılar ama zar zor hareket ediyorlardı ki bu da kıskaçları bağlandığı için normaldi. İyiler dedi Jerome. Bu aslında dudaklarından dökülen bir övgüydü. İstakozlardan fevkalade etkilenmişti. Küçük sayılırlardı ama epey ağırlardı ve kabukları parlak bir koyu maviydi. Sonra sıra son çifte geldi. Bunlar çok hafifler dedi. Toptancı kaşlarını çattı. Jerome'un onayını alan bir istakozu tek eliyle kaldırdı ve diğer eliyle reddedileni tuttu. İkisini karşılaştırdı. Haklısınız bayım dedi afallayarak. Özür dilerim ama aralarında çok da fark yok. Doğru dedi Jerome. Bir sahil kafesinde pek fark edilmez ama burası Truagros. Lütfen özürlerimi kabul edin. Geri dönüp... Buna gerek yok. Bakalım hangi müşterilerimizin iştahı az. Toptancı yine özür diledi. Kısa süre sonra Jerome Truagros'un göz kamaştıran mutfaklarında akşam menüsü için hazırlanıyordu. İstakozları bir küvete koydu. Haşlama zamanı geldiğinde geniş bir kazan su kaynatılmasını istedi. İstakozla uğraşırken hız hayati derecede önemliydi. Yakalandığı andan itibaren eti tadını kaybetmeye başlardı. Kaynatmak tadı sabitler ve onları öldürürdü. Daha sonra servis edilmelerine az zaman kaldığında esaslı pişirileceklerdi. Jerome su kaynayana kadar bekledikten sonra istakozlardan birini baş aşağı suya attı. İstakozun vücut boşluklarındaki hava tiz bir çığlıkla boşaldı. Sonra onu çıkarıp kenara koydu. Tek tek işleme devam etti. 9, 10. Diğerlerinden daha hafif olan 11.ye uzandı ve kaynayan suyun içine bıraktı. 10 saniye beklemesi yeterliydi. İstakozu geri çıkardı ve bir küfür savurdu. Bu hayvana ne halt olmuştu? Kabuğu yarılmış ve bir kıskacı koparak düşmüştü. Jerome öfkeyle soludu. İstakozu çalışma tezgahına koydu ve nazikçe sırtının üstüne yatırdı. Kabuğunun altı hasarlıydı ve etin olması gereken yerde sümüksü beyaz bir madde vardı. Kazana dönerek içine baktı. Suyun üzerinde yüzen acayip yuvarlak kütleler istakoz etine benzemiyordu. Bu mesele için yapacağı bir şey yoktu ve zaten sadece 10 taneye ihtiyacı vardı. Jerome az sayıda sipariş yapma riskine girmezdi. Dengeyi tam tutturmasıyla ünlüydü. Her bir malzemeden tam olarak ne kadar gerekeceğini bilmek önemliydi. Elbette ki ekonomik açıdan ama aynı zamanda elinde yeterli stok bulunması da gerekirdi. Bir kez daha stratejisi karşılığını bulmuştu. Ama yine de durum sinir bozucuydu. Gözü küvete takıldı. Beğenmediği çiftten geriye bir tane kalmıştı. Ama şu anda bunun için endişelenecek zamanı yoktu. Haydi bakalım kazanın içine. Bekle, suyu temizlememişti. Aklına bir fikir takıldı. Hastalıklı istakoz diğerlerinden daha hafifti. Bu elindeki canlı olan da öyle. Belki bir virüs ya da parazit kapmıştı. Jerome 12. istakozu küvetten dikkatle çıkardı ve tezgaha koydu. Uzun anteni vücudu boyunca uzanıyor ve düzenli olarak titriyor, bağlanmış kıskaçları da çelimsizce hareket ediyordu. İstakozlar doğal ortamlarından ayrıldığında uyuşuk olurlardı. Jerome hafifçe onu dürttü ve ona doğru eğildi. Kabuğunun bölmeli kuyruğuna bağlandığı yerden şeffaf bir şey sızıyordu. Bu da neydi böyle? Jerome iyice yakına eğildi. İstakoz üst bedenini doğrulttu ve kara gözleri Jerome'a kilitlendi, sonra ileri atıldı. Jerome'un balıkların pullarını ayıklama görevini verdiği yamak olay yerinden sadece 3 metre ötedeydi. Ama mutfak gereçleriyle dolu dar bir dolap ocağın orayı görmesini engelliyordu. İlk duyduğu kan donduran bir çığlık oldu. Sonra Jerome elleriyle yüzünü tırmalayarak arkaya doğru sendeledi. Yamak ona doğru atıldı ve iki adam birlikte raflara çarptı. Saplı tencereler çıngırdadı ve bir şey yere çarparak parçalandı. ''Bu da ne?'' diye sordu yamak panikle. ''Ne oldu?'' Diğer şefler koşarak geldi. Mutfak herkesin kendine düşen görevi yaptığı, iyi organize edilmiş bir fabrika gibiydi. Biri av hayvanlarından, bir başkası soslardan, üçüncüsü böreklerden, dördüncüsü salatalardan, beşincisi makarnalardan sorumluydu ve dağılım bu şekilde devam ediyordu. Bir anda her şey karmaşaya yenik düşmüştü. Sonra Jerome ellerini indirerek titreyen parmağını tezgahına doğrulttu. Saçından kalın şeffaf bir madde damlıyordu. Yüzünü baloncuklar kaplamıştı ve yoğun sıvımsı bir şey boynundan aşağı iniyordu. ''Bana doğru patladı'' dedi soluk soluğa. Yamağı bir adım öne çıkarak istakozun kalıntılarına iğrenerek baktı. Parçalanmayan bir tek bacaklar kalmıştı. Bir kıskaç yerdeydi ve parçalanmış kabuğunda boşluklar vardı. ''Ona ne yaptın?'' diye fısıldadı. Jerome'un yüzü tiksintiyle çarpıldı. ''Hiçbir şey yapmadım'' diye bağırdı. ''Öyle patlayıverdi.'' Kendini temizlesin diye ona havlular uzattılar. Yamak maddeye parmak ucuyla dokundu. Sıkı ve lastik gibiydi ama kolaylıkla çözünerek tezgaha dağıldı. Hiç düşünmeden raftan bir kavanoz alıp jölemsi şeyden kalanları içine doldurdu. Sonra üzerine su döküp kapağını sıkıca kapattı. Jerome'u sakinleştirmek zor oldu. Sonunda birileri ona bir kadeh şampanya koydu ve Jerome heyecanının bir kısmını bastırdı. ''Şu dağınıklığı temizleyin'' diye emretti. ''Ben gidip yıkanacağım.'' Mutfak personeli hemen görev bölgelerini düzenlemeye başladı. Fırını ve çevresini ovdular, istakoz kalıntılarını attılar, kazanı temizlediler ve istakozların hayatlarının son anlarını geçirdikleri suyu boşalttılar. Su tüm atık suların boşaldığı kanalizasyona akıp kasabanın sifon çektiği diğer sıvılarla karıştı. Jölemsi maddenin içinde olduğu kavanozun sorumluluğunu yamak üstlendi. Onu ne yapacağını bilememişti. Bu yüzden temiz ve beyaz şef kıyafetiyle geri dönen Jerome'a sordu. ''Birazını saklamak iyi fikir'' dedi Jerome. ''Ne olduğunu Tanrı bilir. Onu test filan yaptıkları bir yere gönder. Ama olaydan bahsetme. Böyle bir şey asla olmadı. Truva Gross'la değil.'' Restorana hak etmediği negatif bir eleştiri getirebilecek olan öykü mutfaktan hiç çıkmadı. Truva Gross'un bir suçu yoktu ama en üst kalitedeki bir restoran için hiçbir şey temizliği hakkındaki kötü söylentilerden daha beter olamazdı. Yamak kavanozdaki maddeyle ilgilenmeye devam etti. Çözülmeye başladığında su ekledi. Çünkü yapılması gereken buymuş gibi görünüyordu. Deniz anası parçasına benziyor diye düşünmüştü ve deniz anasının suya ihtiyacı vardı. Zaten neredeyse sudan yapılmış sayılırlardı. Her halükarda işe yaramış gibiydi. Bir süre madde sabit kaldı. Truva Gross gizli bir takım telefon görüşmeleri yaptı ve kavanoz acilen yakındaki Lyons'taki bir üniversiteye analiz için gönderildi. Kavanoz iki saat sonra moleküler biyoloji profesörü Bernard Roche'un masasına geldi. İçindeki suya rağmen madde çözülüyordu. Sadece birkaç küçük parça kalmıştı. Roche hemen testlere başladı. Fakat o detaylı inceleyemeden son parça da çözüldü. Ama varlıkları onu afallatıp hayrete düşürecek bazı moleküler bileşimleri tanımlayacak kadarını görmüştü. Bir tanesi fazlasıyla etkin bir nörotoksindi ama sudan mı yoksa jölemsi maddeden mi geldiğine emin olamıyordu. Sıvının organik madde ve bir sürü kimyasalla dolu olduğunu keşfetti. Acil olarak analiz edecek zamanı olmadığından birkaç gün sonra devam etmeye karar verdi. Kavanozu dondurucuya koydu. O akşam Jerome hastalandı. Önce başı dönmeye başladı. Restoran ağzına kadar doluydu. O yüzden umursamamaya çalışarak her zamanki gibi işine devam etti. 10 sağlam istakoz mükemmeldi ve daha fazlasını isteyen yoktu. Sabahki talihsiz olaya rağmen her şey yolunda gidiyordu. Tıpkı Trua Gross'tan bekleneceği gibi. Mide bulantısı kötüleştiğinde saat 10'u geçiyordu ve sıkıntısına baş ağrısı da eklenmişti. Sonra Jerome konsantrasyonunu kaybettiğini fark etti. Yemeklerden birine son dokunuşları yapması gerekiyordu ama yamağına vermesi gereken emri hatırlamıyordu. Jean Jerome fişi ne zaman çekeceğini bilecek kadar profesyoneldi. Gerçekten berbat hissediyordu. Sorumluluklarını yardımcısı olan ve işi Paris'te Ducasse'dan öğrenmiş yetenekli ve hırslı kadın şefe devretti. Sadece dışarı çıkacağını söyledi. Ön servis hava güzel olduğunda bahçede yapılır ve müşteriler orada karşılanarak kanepe ile aperatif servisi yapılırdı. Ardından restorana mutfaktan geçerek alınırlar, böylece göz ucuyla hazırlıkları görebilir ve bazen de şeften küçük bir gösteri izlerlerdi. Şimdi ise loş ışıklandırılmış bahçede kimsecikler yoktu. Jerome birkaç dakika boyunca volta attı. Geniş pencerelerden hala mutfaklardaki telaşı görebiliyordu. Ama her seferinde birkaç saniyeden fazla odaklanmakta zorlanıyordu. Yeteri kadar nefes alamıyordu ve göğsünde bir ağırlık vardı. Bacakları pelte gibi olmuştu. Tekrar sabahki olayları düşündü. Saçı ve yüzü istakozun içindeki şeyle kaplanmıştı. Sıvıdan biraz yuttuğuna veya soluduğuna emindi. Muhtemelen dudaklarını yalarken de bir damla yutmuştu. Belki de istakozun hayali yüzündendi ama daha farkına varmadan bitkilerin üzerine çılgın gibi kusmaya başladı. İki büklüm orada oturup tıkanarak öğürürken kusmanın en iyisi olduğunu düşündü. En azından içindekileri boşaltmıştı. Şimdi tek ihtiyacı olan şey bir bardak suydu, sonra daha iyi hissedecekti. Zorla ayağa kalktı ama başı dönüyordu. Alnı yanıyordu ve etrafındaki her şey girdap gibi dönüyordu. Yeniden oturdu. Ayağa kalkmalısın dedi kendi kendine. Mutfakta her şeyin yolunda gidip gitmediğine bakmalısın. Hiçbir yanlışın olmaması çok önemliydi. Sonuçta burası Trua Gros'ydu. Ayağa kalkıp birkaç sarsak adım atmayı becerdi ama ters istikamete gidiyordu. İki adım sonra ise mutfağa ulaşmak isteyip istemediğini bilmiyordu. Artık hiçbir şey bilmiyordu ve hiçbir şey göremiyordu. Sonunda bahçeyi çevreleyen ağaçların altında yere yığıldı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 166.